Herkese merhaba. Mesele Ekonomi Podcast'lerinin bu bölümünde konuğumuz Midas'tan araştırma analisti Zülal Hacıpaşoğlu. Zülal merhaba, nasılsın?
Selamlar Sinan, merhabalar, hoş buldum. İyiyim, sen nasılsın?
Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Yılın sonuna gelirken borsa açısından da piyasalar açısından da belki de son heyecanlı karışık haftaları geçiriyoruz. Özellikle son birkaç haftadır gerek Fed tarafı olsun gerek Türkiye tarafı olsun Amerika seçimleri derken Borsa İstanbul'da, küresel borsalarda çok hareketli günler, haftalar geçirdi. Burada da kırılganlıklar konuşuluyor aslında. Küçük yatırımcı da anlamaya çalışıyor. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl hareket etmeliyiz böyle zamanlarda diye. Konuşalım istedim ben de seninle. İstersen hızlı bir şekilde başlayalım.
Süper olur. Gerçekten çok enteresan bir yılı geride bırakıyoruz. Özellikle yılın ilk yarısı ve ikinci yarısını kıyasladığımızda çok farklı bir tablo gözler önünde. Hele ki son iki haftayla aslında önceki ayları kıyasladığımızda iyice karışıyor durumlar. Senin de söylediğin gibi yani globalde değişen bir hava var ve bu havanın bizim borsamıza, Türkiye tarafında BIST 100'e etkisi de çok enteresan oluyor. Hepsini konuşmak isterim. Küçük yatırımcı boyutu bence çok önemli. Kırılganlıklar boyutu çok önemli. Güzel bir sohbet olacak.
İstersen ben bir soruyla başlayayım. Yurt içinde de yurt dışında da çok fazla konuşuyoruz. Kırılganlığın ana faktörü olarak ne görüyorsun?
Şöyle yani kırılganlık dediğimizde çok böyle bir soyut bir kelime gibi duyuluyor ama bunun bir temellerini gerçekten konuşmak güzel olur. O yüzden çok güzel bir soru. Borsayı kırılgan kılan bazı unsurlar var. Yani değil mi? Şimdi datalara baktığımızda son iki haftadır özellikle de Trump seçimiyle birlikte hacimlerde bir artış var. Borsada biraz da olsa bir toparlanma görüyoruz ama şöyle birazcık geçmişe baktığımızda üst üste 4 ay negatif bir kapanış gerçekleştirmiş borsa. Özellikle Ağustos ayını, hele ki 5 Ağustos'u hepimiz çok yakından hatırlıyoruz bence. Temmuz'un ortalarında böyle zirvelere koşan 11.250'lere doğru yükselen bir BIST 100 endeksi vardı ve sonrasında gelen veriler ve özellikle de 5 Ağustos'taki ABD tarım dışı istihdam verisiyle birlikte biz yani tüm küreselde bir düşüş yaşanırken bizde çok daha fazla bir düşüşün olduğunu gördük. Yani BIST 100 endeksinin global piyasalardan negatif ayrıştığını, çok daha kırılgan olduğunu ve bu kırılganlığı üst üste aylarca devam ettirdiğini gördük. O yüzden bence bu kırılganlığın temellerini gerçekten iyi anlamak ve analiz etmek gerekiyor. Nedir bu kırılganlığın temeli? Masada bence birkaç konu var. Bunlardan biri borsanın rakipsiz olmayışı. Ne demek bu? Yüksek faiz, yani yüksek mevduat faizinin halen masada oluşu. Hani sürekli şu an işte tüm haber bültenlerinde görüyoruz ya, TCMB faiz indirecek mi? FED konusu da var da TCMB'nin faiz indirmesi işte bu yıl gerçekleşecek mi konusu var. Bu çok önemli çünkü şu anda borsaya rakip bir şey mevduat faizi. İnsanlar parasını değerlendireceğinde ya borsaya gider ya işte altın yatırımı, emtia yatırımı yapar. Dolarda tutanlar olabilir. Farklı farklı bir sürü enstrüman var ama her enstrümanın da bir riski var. Yani o yüzden hisse senetleri falan daha böyle riskli varlıklar kategorisindedir. Düşüş riski her zaman vardır. Ama mevduat faizi öyle bir garanti sunuyor ki haliyle şu an işte enflasyonla da mücadele etmek isteyen yatırımcı, halk cebindeki yani o az bir parayı güvence altında tutmak istiyor. O yüzden de bir kısım mevduat faizine kayıyor. Çünkü yani %50'lere varan bir faiz söz konusu. Böyle olunca da borsadaki o hacimsizliğin sebeplerinden biri haliyle faizlerin yüksek olması ve tabii ki ana sorulardan biri de ne zaman faiz indirimi gerçekleşecek oluyor. Yani ana konulardan biri bence şu an bu.
Uzunca bir süredir Merkez Bankası hangi andan itibaren o faiz indirimine başlayacak tartışması vardı ve yılın son çeyreğine bakılıyordu. Eylül olur mu, Ekim olur mu, Kasım olur mu, Aralık olur mu gibi tartışmalar varken artık son iki aya girdik ve faiz indirimlerinin ne zaman olabileceği tartışılıyor. Merkez Bankası'nın verdiği mesajlar da var tabii. Enflasyon raporundaki beklentilerin değişmiş olması da var. Ben senin de fikrini merak ediyorum aslında. Genel olarak raporlara baktığımızda Aralık ya da önümüzdeki yılın ilk çeyreğine işaret ediyor birçok kuruluşun değerlendirmeleri. Sen ne bekliyorsun? Ne zaman olur faiz indirimleri? Ne zaman başlar?
Açıkçası son enflasyon raporu toplantısı öncesi benim de beklentilerim herkesle birlikte bu yıl değil de acaba işte Ocak'ta falan mı olacak? Yani bir sonraki yıla mı kayıyor endişesi bende de vardı. Fakat son enflasyon raporunda özellikle böyle Fatih Karahan'ın tüm cümlelerini tek tek böyle odaklanıp dinledim ve bir soru geldi kendisine. O soru benim çok dikkatimi çekti. Hani genel bir değerlendirme yapıldı ve yani faiz indirimleri sizce bu yıl olabilir mi diye sordular. Çok da basit bir soruydu. Fatih Karahan'ın cevabı ve mimikleri orada birazcık yol gösterici oldu ve o yüzden zaten aslında enflasyon raporu sonrasında bir toparlanma da gördük biz. Karahan'ın şu ifadesi çok dikkat çekiciydi. Bu yıl bir faiz indirimi yapacaksak bile, yani Aralık ayında bir faiz indirimi olacaksa bile bu yıl içerisinde hala biz sıkı para politikasını kurmaya devam edeceğiz dedi. Yani bu şu demek oluyor. Evet biz bu yıl bir faiz indirimi yapabiliriz fakat halen sıkı kalmaya devam edeceğiz. Zaten bu piyasanın da çok beklediği bir şey. Yani tabii ki hani şu an %50 seviyelerinde olan politika faizini bir anda %10 seviyelerine, %20 seviyelerine düşürmeyecekler, düşüremezler. Zaten kademeli bir düşüş olacak. Atıyorum işte %45'e düşecek mesela. Halen sıkı para politikası tabii ki sürdürülüyor olacak. Bu zaten beklenen bir şey olduğu için demek ki bu sene yani yıl sonunu kapatmadan bir faiz indirimi görebiliriz algısı tüm piyasada oluştu. Zaten ardından da Cumhurbaşkanımızın da açıklamalarıyla yani gerçekten galiba Aralık ayında bir faiz indirimi gelecek diye düşünülüyor güncelde. Ben de Aralık ayında olabileceğini açıkçası düşünüyorum.
Önümüzdeki yıla ilişkin olarak da çok fazla analiz yapılıyor. Belki kırılganlığın farklı boyutları olarak onu da konuşabiliriz. Şimdi Amerika seçimleri vardı. İşte Fed'i takip ediyoruz. Diğer taraftan siyasetteki gelişmeler de takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda olmadığı kadar bir erken seçim değerlendirmeleri de yapılıyor siyasi analizlerde. Her ne kadar hani bugünden yarına olmasa da onun tartışılıyor ya da masada olması da piyasaların bir gözünü oraya çevirmemesine sebep oluyor. Önümüzdeki yıl için nasıl bir beklenti var faiz tarafında?
Kademeli olarak bir düşüş gerçekleşecek orada çünkü enflasyona paralel bir hareket sürdürmek zorundalar. Şundan sebepli zorundalar. Gerçekten enflasyonla ciddi bir mücadele içerisindeyiz ve şu an çok ciddi bir faiz indirimi o mücadeleyi boşa götürebilir. Yani yaptığımız her şeyi çöpe atmak anlamına gelebilir. Dolayısıyla orada kademeli ve gerçekten piyasayı okuyarak, piyasayı koklayarak hareket etmek gerekiyor. Ki son enflasyon raporu toplantısında da biz revizelere baktığımızda enflasyon tahmini %38'den %44'e çıkarıldı yıl sonu için. Yani daha gerçekçi hareket etmeye çalıştıklarını aslında görüyoruz. Bunlar olumlu olarak değerlendirilmeli bence. Yükselttiler tahmini değil de gerçekten doğru hareket edilmeye çalışılıyor burada. Algısı bence herkeste olmalı. Ben bu faiz indirimlerinin tabii ki hani mevduatın rakipliği ve borsa ilişkisini az önce konuştuk zaten. Yani mevduatın rakip olarak ortadan kalkması bence borsaya kesinlikle fayda sağlayacaktır. Ama burada asıl takip etmemiz gereken konulardan biri de enflasyonun gerçekten gerilemiş olması. Çünkü borsa evet rakibi olduğu için çok yükselemedi. Fakat bir yandan farklı unsurlar da var borsayı negatif etkileyen. Bunlardan biri zaten enflasyon konusu. Enflasyonun yüksek olması şirketlerin karlılıklarını baskılıyor ve enflasyon muhasebesi sebebiyle biz bilanço sezonlarında bunları çok sık görüyoruz. Hatta işte bu Eylül-Ekim döneminde bu bilanço sezonunun gerginliğiyle bir düşüş de yaşandı aslında. Çok zor geçecek bu dönem gerginliği de yaşandı. Hatta geçtiğimiz hafta 11 Kasım'da bilançoların 3. çeyrek bilançolarının tamamlanması da piyasaya bir oh be hani geçti bunlar rahatladık havası verdi bence. Küçük yatırımcı bunların hepsini takip ediyor. Çünkü gerçekten faiz indirimi %50'den %45'e düşünecek çok da bir şey değişmeyecek ama küçük yatırımcının algısını gerçekten bu durum değiştirecek. Yani baktığımızda hani küçük yatırımcı hep diyoruz hatta Midas Podcast'ta da küçük yatırımcı üzerine özellikle bir bölüm konuşmak istedik. Kimdir bu küçük yatırımcı? Nasıl etkileniyor? Gerçekten borsada kazanabilir mi? Bunların hepsini konuştuk. Datalarına da baktığımızda yani iyi anlamak gerekiyor bence çünkü Sinan hani küçük yatırımcı kim? Baktığımızda borsadaki 7.1 milyon yatırımcının %97'si küçük yatırımcı. Bu küçük yatırımcı dediğimiz kesimin de ortalama portföy büyüklüğü 66 bin lira. Kalan %3 ise büyük yatırımcı kategorisine girebiliyor. Bunların ortalama portföyü de 22 milyon lira. Yani bu %3'lük kitle borsadaki toplam paranın %92'sini yönetiyor. Ama aslında biz küçük yatırımcılar olarak çok daha fazlayız baktığımızda. Dolayısıyla hani kim küçük yatırımcı kim değil bunu çok daha iyi anlamak gerektiğini düşünüyorum ben.
Kesinlikle öyle. Yeri gelmişken Midas Podcast'in küçük yatırımcı borsada kazanabilir mi diye senin de söylediğin çok güzel bir bölümü vardı. Orada borsadaki düşüşler derinleşirken yatırımcıların karamsarlığa düşebileceği dönemleri anlatıyor ve küçük yatırımcı borsada kazanabilir mi? Nasıl hareket etmesi gerekiyor gibi bir tartışmayı da anlatıyor. Size de teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. İstersen buradan bir de yurt dışına uzanalım. Yurt dışında da tabii bölümümüzün başında konuştuğumuz Amerika seçimleri vardı, Fed vardı ve uzunca bir süredir burada nasıl bir tablo oluşabileceğine dair tartışmalar yaşanıyordu. Piyasalar da tabii bundan etkileniyor. Amerika piyasaları da etkileniyor. Küresel piyasalar da etkileniyor. Trump'ın bir dönemin ardından yeniden başkan olduğunu gördük. İlk piyasanın tepkisi vardı. Sonrasında kabinesi de netleşmeye başladı. Hangi isimleri olacak? Burada daha kaotik bir durum var tabii Amerikan iç siyaseti açısından. Sen nasıl görüyorsun Trump'ın etkisini? Öncelikle hani global anlamda konuşabiliriz. Daha sonrasında Türkiye'ye nasıl yansır konuşuruz?
Global anlamda baktığımızda cumhuriyetçi bir başkan ve çok bold ifadeleri olan, vaatleri çok bold olan bir isim. Yani bold ne demek? Hani gerçekten işte mesela diyor ki Amerika'yı ben kripto başkenti yapacağım, Bitcoin başkenti yapacağım diyor. Ve gerçekten de Trump'ın seçilmesiyle birlikte aslında o kriptolardaki rally'yi gördük Sinan yani. Hiç umulmadık bir yükseliş gerçekleşti. Çünkü hani ya 73'ler zirve seviyeyken birden şu an 90 seviyesini de aşmış durumda. Altcoin'lerde yükselişler sınır tanımıyor. Elon Musk, Trump ve hatta ben buraya MicroStrategy'nin CEO'su Saylor'ı da ekleyeceğim. Yani bu isimlerin etkisiyle kripto camiasında çok enteresan zamanlardan geçiyoruz biz şu anda. Ve bu etkinin de devam etmesini bekliyorum açıkçası. Son iki haftada bir Trump rallisi gördük. Bu rally devam eder mi konusuna gelecek olursak, yani Trump'ın gelmesiyle öne çıkabilecek bazı sektörler olduğunu çok defa konuştum. Yani her yerde de söyledim. Bunlarla ilgili de bir sürü analiz var. Yani mesela fosil enerji Trump'ın önceliklendireceği sektörlerden biri. Hakeza tam tersi baktığımızda yeşil enerjiye ilişkin beklentiler düşük. Zaten hisselerde de biz bunun etkisini görüyoruz. Ya da ne bileyim son özellikle işte Elon Musk ilişkisi nedeniyle Tesla'daki hareketler Trump'tan çok etkileniyor. Yani Trump döneminin her zaman bir kazananları vardır ama kaybedenleri de vardır. Bunları iyi analiz etmek gerekiyor. Ben bir de ekonomik boyutuna önem veriyorum bu konunun. Trump işte az önce de söylediğim gibi iddialı söylemleri olan bir isim ve bu iddialı söylemler ekonomiyi daha enflasyonist bir hale büründürebilir. Aslında genel anlamda ABD ekonomisine ilişkin şu an korkulan şey bu. Yani bir süredir faiz artışları vardı. Şimdi yavaş yavaş faiz indirimlerinin başladığını gördük. Biz tam buna sevinecekken Trump seçildi ve tekrardan enflasyon yükselirse yine faizleri artırmak gerekebilir mi konusu gündemde. Ki Powell'ın son Fed kararı sonrasındaki açıklamalarında da bununla ilgili bir alt metni vardı. Yani enflasyonda yeniden bir yükseliş görürsek faizleri tekrar artırmaktan kendimizi alıkoymayız. Bunu yaparız dedi. Ben burayla ilgili bir endişe yaşıyorum açıkçası. Bu eğer olursa, tabii en kötü senaryo olur mu olmaz mı o ayrı konu. Ama olursa Amerika'daki bu yükselişlerin o 6000'leri aşan seviyelerin tekrardan düşüşlere yer bırakacağını düşünüyorum açıkçası.
Ben tam da bunu soracaktım sana. Yani Covid'den beri aslında Fed'in yoğun bir şekilde enflasyonu kontrol altına alma, sonrasında enflasyonu düşürme için çalıştığını gördük. Sadece Fed'de değil, birçok merkez bankasının da bu yönde çalıştığını gördük. Senin de söylediğin gibi Trump'ın seçim öncesinde vaat ettiği politikaların birçoğunun enflasyonist etkisinin olması öngörülüyor. Analizler bu yönde. Eğer ki bu enflasyonist etkiler gerçekten ortaya çıkarsa, Fed gerçekten politikalarını değiştirmek zorunda kalırsa, yeni bir enflasyon dalgası olursa, tabii bu sadece Amerika için değil, dünya açısından da çok kötü bir senaryo olur herhalde.
Tabii yani zaten dünya açısından şu an çok tartışmalı konular var. Trump ve mesela Çin ticaret savaşları olur mu olmaz mı konusu. Avrupa teyakkuzda Avrupa'ya bir vergi eklenmesi durumu söz konusu, orada bir korku var. Hani bu da ekstra bir durum olarak tekrar masaya bir negatif daha ekler. Dolayısıyla hani Trump'ın seçilmesini herkes bir coşkuyla karşıladı. İşte S&P 6000'i kırdı. Bitcoin'de rally oldu. Dogecoin, işte bazı meme coinlerde çok ciddi yükselişler var. Ama işin gerçeklerini konuşmaya başladığımızda aslında o rally'nin yavaş yavaş durulduğunu da gördük. Belki kriptolar için devam eder. Çünkü zaten kriptolar, yani Trump'ın da etkisi var ama aslında döngüsel bir sezon olarak boğa döngüsüne de girmişlerdi. Çok fazla hem makro hem mikro detaylar vardı aslında kripto yükselişini destekleyecek. Ama eğer Trump'ın bu söylediğim etkileri tekrar masaya gelirse hem ABD ekonomisi için bu olumsuz olur hem de global bir etkisi olur. Bunun da hem Amerikan borsalarına hem de diğer o gelişmekte olan borsalara ve gelişmiş borsalara etkisi olabileceğini düşünüyorum açıkçası.
Bunu çok tartışacağız. Borsa İstanbul'a dönecek olursak sanırım şunu da konuşabiliriz. Önümüzdeki yıla dair beklentiler yapılırken az önce konuştuğumuz sebeplerden yola çıkarak evet şimdi kırılganlıklar var ama borsada ucuz bir durumda şu anda ve önümüzdeki süreçte bir noktada yönünü yukarı çevirecektir gibi bir analiz var. Ben şimdi küçük yatırımcıyı da göz önünde bulundurarak şunu sormak istiyorum. Bu yükseliş ne zaman olabilir? Ne bekleniyor bu yükseliş için? Borsayı gerçekten trend açısından tetikleyecek unsur ne olabilir?
Şöyle, bence borsadaki şu an ana sorunun temeli bu likidite eksikliği. Az önce de konuştuk ya, işte hani faiz indirimi diyoruz, enflasyon diyoruz, yabancı diyoruz. Bunların hepsi aslında birbirini böyle domino taşı gibi etkileyen şeyler bence Sinan. Yani işte hani tekrar etmiş olmayacağım ama faiz indirimi beklenen bir şey. İşte enflasyonun gerilemesi beklenen bir şey. Yani enflasyon gerilerse faizler daha rahat inebilir ve faizler inerse borsa rakipsizleşebilir. Enflasyon gerilerse karlılıklar, şirketlerin karlılıkları baskılanmaz. Bu bilançolara olumlu yansır ve biz bilanço zamanlarında yaşadığımız o eski rallileri tekrar yaşayabiliriz, hisse bazlı rallileri. Tabii enflasyon, faiz indirimi derken tüm bunlar ve işte ülkenin genel ekonomisiyle ilgili veriler yabancıların borsaya olan ilgisini artırabilir. Çünkü yabancı ilgisinin azaldığını görüyoruz. Yabancıların hisse sattığı bir dönemden geçiyoruz. Sadece yabancı yabancıların da değil, yerli fonların bile hisse tutmakta çok da istekli olmadığı bir dönemden geçtik özellikle. Yabancının ilgisi nasıl artar diye soracak olursan, hala mesela iki konu var bence burayı da çok etkiliyor olan. Biri açığa satış yasağı. Biliyorsun 6 Şubat 2023 deprem felaketinden bu yana borsada açığa satış yasağı var. O dönem alınan bir karardı ve sonra kaldırılmadı. Özellikle de bu para girişlerinin olmaması, bu likidite sorununun temelinde açığa satışın yasak olmasının yattığını düşünüyorum. Çünkü yabancı yatırımcılar baktığında spot piyasada alınan hisse sadece yükselişe yönelik bir strateji gerektiriyor şu anda ama bazen düşüşü de satın almak isteyebilirler. Bu ikili stratejiyi şu an yapamıyorlar. Bu bir engel. Bir diğer konu da bu swap kanalları konusu. Swap hattının açılması. Yani yabancının TL'ye erişim imkanının artırılması. Yani bu yapılmalı ki TL varlıklara da yabancı ilgi gösterebilsin. Geçmişte TL ile mesela dönüp döviz almışlardı zamanında. Ama şu anki konjonktürde belki hani bunu yaparlar mı, yapmazlar mı? Döviz tercihi ne olur? Bunu tartışırız ama bu imkanın da kademeli de olarak da olsa verilmesi gerekiyor yabancıya. Yabancı yatırımcının da diye özetleyebilirim burayı.
Peki senin kişisel olarak ana senaryonda önümüzdeki yıla baktığında bu kısıtların kalkmasını bekliyor musun?
Şöyle açığa satış yasağı özellikle şimdi 25 Kasım'da devreye alınacak bir BizTech 3.11 sürümü var. Bu sürümün içerisinde açığa satışın düzenlenmesiyle ilgili bazı maddeler var aslında. Tabii ki bu direkt 25 Kasım tarihi itibariyle açığa satış kalkıyor değil ama en azından bu tarih itibariyle bu açığa satışın altyapısını kolaylaştıracak hazırlıkların olduğunu görmüş olacağız. Hakeza bununla ilgili açıklamalar da var. Özellikle BIST 50 için düşünüyoruz gibi açıklamaları oldu Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz aylarda. Dolayısıyla hani en azından bu konuda bir hazırlığın yapıldığı ortada. Bu hazırlığı tamamlanır ve bu gündeme tekrar gelirse en azından borsaya olan likiditenin artabileceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda hani CDS'ler geriledi. Not artırımlarını aldık özellikle bu sene içerisinde. Yani çok büyük kurumlardan, Moody's'den, S&P'den, Fitch'ten olumlu not artırımları aldık. S&P iki kere yükseltti notumuzu. Gerçi son yükseltmesinde görünümümüzü durağına düşürdü ama yani bunların genel baktığımızda not artırımlarının hepsi olumluydu. Gri listeden çıkmamız olumluydu. CDS'lerin düşmesi yine olumlu bir detay. Yani şimdi enflasyonun da kademeli olarak gerilemesi ve faiz indirimlerinin buna paralel başlamasıyla birlikte aslında borsada bir toparlanma olmasını özellikle de önümüzdeki yıl itibariyle ben bekliyorum açıkçası. Tabii ki burada siyaset bir erken seçim ihtimali yine ayrı bir konu. Onu ayrı değerlendirmek gerekiyor. Çünkü borsa belirsizliği sevmez. Dolayısıyla her seçim öncesi borsada gergin bir bekleyiş olur. Ve seçimlerden sonra da genelde aslında son seçimlere de baktığımızda bir yükseliş yine görürüz. Ama işte bu seçimin ne zaman olacağı ayrı bir konu. Onun öncesinde bir gergin bekleyiş olmasını yine beklerim şayet seçim olursa. Veriler çok önemli. Özellikle son zamanlarda aldığımız işte konut sektörüne ilişkin, sanayi üretimine ilişkin, perakende satışlara ilişkin verilere bakıyorum. Özellikle mesela konut sektörünün toparlandığını görüyoruz. 22 ayın zirvesi var. Tarihin en büyük, en yüksek daha doğrusu Ekim satışını gördük. Yabancıya satışın azaldığını da gördük. Sanayi üretiminde çok ciddi olmasa da bir toparlanma olduğunu görüyoruz en azından genel baktığımızda. Perakende satışlarda iyi bir aylık yükseliş var. İmalat PMI'nde hala 50'nin altında da olsa bir yükseliş söz konusu. Son veriler biraz ekonominin yavaş yavaş toparlandığına işaret ediyor. Karahan'ın açıklamaları da hakeza bu yöndeydi. Ama işte o enflasyonda gerçekten dezenflasyonist görünümü kabul etmek, ikna olmalıyız buna ya. Yani cebinde parasıyla markete giden her birey buna ikna olmalı. Enflasyon düşüyor, evet demeli. Ve bunu dediğimiz gün, yani ekonominin biraz daha toparlandığı gün, borsanın da toparlanacağı bir zamana denk gelecek. Ben önümüzdeki yıl için bu konuda ümitliyim. Umarım istediğimiz gibi olur her şey.
Belki Şubat, Mart gibi tekrar konuşup seninle gerek Trump tarafında gerek Türkiye tarafında neler oldu bunun muhasebesini çıkarıp bugün konuştuğumuz bu öngörüler ne kadar gerçekleşebilecek? 2025 için bir analiz daha yaparız.
Süper olur. Yani işte düşüşlerde insanlar genelde şey oluyor ya, eyvah her şey düştü, daha kötüye mi gidecek endişeleri oluyor ama bunu da söyleyince biraz acaba gerçekçi durmuyor mu bilmiyorum ama borsa gerçekten döngüsel bir yatırım yeri. Yani baktığımızda işte hatta bununla ilgili de bir podcast var bizde, finansal krizleri ele aldığımız. Hani geçmişteki düşüşlere baktığımızda mesela çok yakın pandemiyi düşünelim, yani bu 2020 yılındaki düşüşü düşünelim. Sokağa çıkamıyorduk ya, yani maskeyle geziyorduk, sokaklara çıkamıyorduk, eğitim durmuştu, her şey durmuştu, yani ticaret durmuştu. O dönem tabii ki çok ciddi borsa düşüşleri de yaşanmıştı. Ama sonrasında her şey değiştikten sonra çok ciddi yükselişlerle borsa buna tepki verdi. Tüm geçmişe dönük finansal krizleri de düşündüğümüzde her böyle çok sert düşüşün ardından iyi bir yükseliş gelmiş. Bu hem Borsa İstanbul özelinde böyle olmuş, hem de işte S&P 500 endeksi özelinde de yine böyle olmuş. Dolayısıyla borsadaki bu düşüşleri döngüsel olarak kabul edip bu düşüşlerde panik yapmamayı ve eğer gerçekten yatırım yaptığımız finansal araç diyeyim, varlık diyeyim, finansal varlığa güveniyorsak gerçekten kale gibi durmayı tavsiye ederim ben tüm dinleyenlere.
Cülal, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
Tekrar önümüzdeki günlerde umarım görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.